Ayrım 14, sayfa 172. Zindandaki 13 tutukludan hiçbiri artık taşların çiviyle kazınmasına dikkat etmiyordu. Bu çiviyi öğretmen Sarkis Zoryan her gün bir saat temiz hava solmaya izin verdikleri hapishane avlusunda bulmuştu. O süslü birkaç açı duvara kazımıştı. Aralarına Ermenice Türkçe bir yazı yazmıştı. Burada ırkları, dilleri ve inançları nedeniyle ölüme mahkum edilmiş suçsuz insanlar bulunuyor. Tüm tutuklu Ermenilerin isimlerini sabırsızca kazımıştı. Erken saatlerden geç vakte kadar yorulmadan kendini bu göreve adamıştı. Çünkü eserini tamamlamadan götürülmekten korkuyordu. Sarkis bekle dedi Vartan ve pencereye gitti. Dinle. Öğretmen onu takip etti. Kart oynayan dört adam ara verdiler. Yatanlar saman depolarına yöneldiler. Boğuk ve uzaklarda kalmış bir kini yeniden duydular. Gök gürlüyor dedi adamlardan biri. Gökyüzü boşalacak. Sarkis Zoryan çiviyi sakladı ve Vartan'a yaklaştı. Hayır, bu fırtına değil. Vartan onu duvara itti. Omzuna tırmanacağım, eğil. Tavanın biraz altındaki küçük aralığa kadar uzandı. Sarkis'i yükünün bir bölümünden kurtarmak için parmaklıklara tutundu. Pencere doğuya bakıyordu. Evinin bulunduğu tepeyi gördü. Beyaz benek yaprakların ortasında. Bu nedir diye sordu sabırsız bir ses. Vartan gürültünün kaynağını bulmak için bütün istikametleri kulak kabarttı. Tüm yönlerden ve şehirden geldiğini tespit etti. Yürüyen arabaların aralıksız gürültüsü. Tehcir yere atladı. Bir açıklama bekleyen arkadaşları onun en küçük tepkisine bile dikkat ediyorlardı. Dolanbaşlı konuştu. Biz bu akşam Sivas'ta kalan son Ermeniler olacağız. Başları düştü. Bazıları yüzlerini ellerinin içine gömdüler. Bir adam ağlıyordu. Bir diğeri yakındı. Beni bu sabah niçin asmadılar? Sarkis Zoryan duvara kazıdığı haçların önünde diz çöktü. Haç çıkardı ve dua etmeye başladı. Üç adam aynısını yaptı. Diğerleri sustular. Vartan pencerenin altında durdu ve gündüz doğrudan mahkemesinden sonra yanlarına geldiği arkadaşlarını gözetledi. Onları müthiş bir kararlılık içinde yakalamıştı. Ölüm karşısında duyarsızdılar. Zamanı oyunla ve sıradan konuşmalarla geçiriyorlardı. Bu ruh halini bu sabah hapishane avlusunda ötekili tutuklular da fark etmişti. Nöbetçiler her gün tan vakti rastgele 30 veya 40 adamı dışarı çıkarıp dar ağacına götürüyorlardı. Vartan, kader arkadaşlarının bu irkiltici sükunetinin bir savunma, ümitsizliğe yenilmemek için bir araç olduğunu tahmin ediyordu. Bu onların konjonktürel korkularını da açıklıyordu. Onlar kaderlerine boyun eğmişti. Ama hiçbiri kendi ailesinin, Şirak Tevonya'nın onlara aktardığı tehcirin gayri insani şartlarına maruz kalmasına dayanamıyordu. Vartan da bu insanlardan farklı değildi. Ama bir farkla. Maro, Thomas ve Adnivan'ın Suriye'ye doğru yolda olmaları düşüncesi onu asla umutsuzluğa sürüklemiyor, ölüm korkusu olmayan onda öfke yaratıyordu. Öğretmen güçsüz bir sesle kalktı, kısık bir sesle konuştu. Zavallı çocuklarımız, zavallı karılarımız. Ani bir öfkeye tutuldu. Biz bunu engelleme imkanına sahiptik. Şirak Tevonya'nın bize önerdiği şeyi yapmalıydık. Kendimizi savunmak zorundaydık. Van'daki Ermeniler gibi. Sarkis, bu minval üzere devam eder, Sivas'taki direnişin nasıl örgütleneceğini, hemşerilerinin kararsızlığının ve kendi korkaklığının yerden yere nasıl vurulacağını açıklarken, Vartan çadırda Şirak'la arasında geçen konuşmayı hatırladı. Sarkis'e sakin olmasını işaret etti. Biz ölenleri geri getiremeyiz. Herkes kendisi için doğru olanı yaptı. Kimseyi bundan dolayı suçlayamazsın. Kendini asla. Öğretmen sakinleşti. Vartan haklıydı. Tüm pişmanlıklar fayda etmezdi. Müdüriyetin onu inancını temsil etmekte diyakon olarak görevlendirdiğinin bilincinde olduğu için ses tonunu değiştirdi. Tanrı bizi kendisine kabul edecek. Dostlarım, tarih. Bu sadakate öfkelenen Vartan onun sözünü kesti. Tarih. Tarih kime yarıyor? Albay Vartan diye bağırdı öğretmen. Ben de düşünmüştüm ki senin gibi bir adam dar ağacı yolunda efendimize minnet şarkıları söyleyeceğimizi mi demek istiyorsun? Vartan konuşmayı ilgili izleyen diğerlerine sordu. Bunu istiyor musunuz? Bitli kafasını kaşıyan bir adam mırıldandı. Başka ne yapacağız? Kaçmayı denemek diye cevap verdi Vartan. Bunu biz başında düşündük dedi. Yarı yetişkin bir delikanlı, ürkek sesiyle. Yapacak bir şey yok. Duvarlar taştan, parmaklıklar sağlam yapılmış, tüm kapılar sıkıca bekleniyor. Vartan bunları onlardan daha iyi biliyordu. Geçen yıl tutuklular burada dizanteriden muzdaripken görev yapmıştı. İyi. Tek tek kaçış pratik olarak imkansız ama grup olarak bu farklı görünüyor. Adamlar onun etrafında toplandılar. Hala yatmakta olanlar doğruldular. Birkaç günlük sakallarıyla, kirli yüzleriyle ve paçavralarıyla onlar artık durumu iyi tüccar ve barışsever sanat erbabına hiç benzemiyorlardı. Vartan'ın sözleri onların bakışlarına heyecan katmıştı. Şimdi onlar vicdansız bir cinayet çetesi olarak telakki edilebilirdi. Bunu bize daha net bir biçimde açıklamalısınız diye ekledi Sarkis. Meraklanmıştı. Bu sabah avludayken demir kapılar birkaç dakika açık kaldı. Bunun sık sık olup olmadığını biliyor musunuz? Burada bulunduğumuz 4 gün içinde bir kere daha oldu dedi adamlardan biri. Öyleyse gelecek sefer biz hepimiz aynı anda dışarı fırlayacağız ve toz olacağız. Ne? Dedi sürekli kaşınan tutuklunun çaresiz sesi. Nöbetçileri ne yapacaksın? Ben ana kapıda 4 kişi saydım. Diğer 9'u duvarın üstünde. Avlunun köşesindeki makinalı tüfekli 2 muhafızı unutuyorsun. Onları gördüm dedi Vartan. Öfkeliydi. Tamam, 15 nöbetçimiz var. Buna rağmen ve nöbette tavla oynayan 20 jandarma. Vartan sesini yükseltti. Sürekli sözümü kesmeyin. Tekrar sakinleşti. Gördüğüm kadarıyla volta esnasında avluda tahminen 300 adamız. Eğer hepimiz aynı anda kaçarsak nöbetçiler ateş açacaktır. Fakat onlar azınlıktalar ve sürpriz etkisi bize yarayacaktır. Bizlerden çoğu kaçmayı başaracak. Jandarmalar nöbetçi kulübesinde harekete geçmeden önce biz çoktan caddede oluruz. Orada ayrılırız, herkes yoluna gider. Adamlar kararsız birbirlerine baktılar. Sarkis sordu. Kaçı senin fikrine katılacak? Bilmiyorum. Fakat eğer sadece 10 kişi olsa bile denemeye değer. Hepimiz idam mahkumuyuz. Bunu sakın unutmayın. Benim için bir kurşun her halükarda boğulmaktan iyidir. Bu argüman onları düşünmeye itti. Biri sordu. Eğer dışarıda olursak ne yapacağız? Şehir asker kaynıyor. Siz Sivas'ın cadde ve sokaklarını iyi biliyorsunuz. Hemşehrilerimiz tarafından terk edilen tüm evler, dükkanlar ve depolarda saklanmamız zor olmayacak. Karanlık basınca dağlara çekiliriz ve sonra Tanrı'ya kalmış. Sarkis yanaklarını ovuşturarak gidip gelmeye başladı. Hakikat, kaybedecek bir şeyimizin olmadığıdır. Diğerleri kendi aralarında tartışıyorlardı, ortak sonuca çabuk vardılar. Vartan ekledi. Yarın çıkışta diğerlerine haber verin ve ilk fırsatta ne kadar çok beklersek şansımız o kadar az olacaktır. Diğerleri bizimle birlikte hareket edecek midir? Onları siz ikna etmelisiniz. Ya insanlar son dakikada korkar ve kapıya yüklenen küçük bir grup kalırsak? Bu akla gelebilir dedi Vartan ama bunu önceden görmenin imkanı yok. O andan itibaren zaman onlara uzun gelmeye başlamıştı. Herkes diğerine göre daha iyi nedenler düşündüğüne inanıyordu. Kaçma denemesi dar ağacından kurtulmak içindi. Vartan yattı, gözlerini yumdu ve hapishane civarının bir durum planını düşünmeye başladı. En küçük cadde ve evlere kadar her şeyi hatırlamaya, birçok kaçışı planlamaya çalıştı. Dikkati kendi üzerine daha az çekmek için diğer kaçakların ortamından uzak durmalıydı. Bu proje onu karısını ve küçük oğlunu düşünmekten alıkoydu. Maru arabasını Armin'inkinin arkasından yola çıkardı. Öküz usluca önden giden arabayı takip etti. Araksi Aznim Hanım'a döndü ama tekerleklerin gıcırtısı sohbeti imkansız kılıyordu. Söyleyeceklerini anlatmak için bir bakış yetiyordu. Sessiz bir selamlaşmadan sonra ikisi de dualarına daldılar. Diğer arabalarda ayrı bir suskunluk hakimdi. Her yerde sadece ağlayan yüzler görünüyordu. Çocuklar korkudan açılmış gözleriyle sessiz duruyorlardı. Sevinçle konuşanları sadece en küçükleriydi. Henüz 15 yaşına basmamış genç oğlanları ve yaşlıları saymazsak arabalarda hemen hemen hiç erkek yoktu. Sadece çok az kadın peçe takmayı düşünmüştü. Diğerleri Aznim Hanım'a göre dikkatsizdi. Önce Ermeni semtinin aşağı kısmı boşaltılmıştı. Yukarı şehirden gelen sürgünler oradan geçerken çiftçiler, dilenciler hatta açgözlü jandarmalar terk edilen evleri yağmalıyordu. Maro kendi kendine evinin aynı kaderi beklediğini, çakılmış kapı ve pencere tahtalarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. Satış tezgahları ve dükkanlar legal bir yağmanın kurbanı oldular. Askerler subayların gözetiminde malları arabalara yüklüyorlardı. Pazar yerinde insanlar sürgünlerin oluşturduğu sık bir sırayı seyretmek için birikmişlerdi. Seyyar satıcılar seyircilere yüksek sesle bağırarak su, meyve suyu, meyve, tatlı satmaya çalışıyorlardı. Birçok insan yumruklarını sallıyor, küfürler savuruyordu. Ellerine düşen Ermenileri ölümle tehdit ediyorlardı. Bunu yapmaktan onları sadece bir jandarma birliğinin varlığı caydırıyordu. Ama ara sıra genç bir adam bir çanta veya bir sepeti çalıp kaçıyor, hurra diye onu karşılayan kalabalığın içine karışıyordu. Arka planda satıcılar sergiledikleri mallarını bekliyordu. Çoğunun yüzü endişeliydi. Sürgünler arasındaki müşterilerini tanıyor ve işlerinin bu göçten zarar göreceğini açıkça anlıyorlardı. Kava semtinde tamamen başka bir tablo vardı. İnsansız caddelere kurşun gibi bir sessizlik hakimdi. Peçeli Müslüman kadınlar pencerelerden acılı bakışlarla araba konvoyunu seyrediyorlardı. Onlar evini ve aslında her şeyini kaybetmenin ne demek olduğunu seziyorlardı. Başka zamanlarda kapılarda kovalamaca oynayan ve gülüşleri caddeye hayat veren yarı çıplak çocuklar duruyordu. Tedirgin, arabalardaki diğer çocuklara bakıyorlar, anne babalarını kovulacak hangi suçu işlediklerini soruyorlardı. Armen zaman zaman Aznev Hanım'ın ailesine gayret verici el sallıyordu. Maro öküzün kemikli sırtına gözünü dikmişti. Vartan'ı düşünüyordu. Bu bütün dikkatini dağıtmıştı. Ondan uzaklaşıyordu ve bu ayrılığı bedenen yaşıyordu. Omuzlarında ağır bir yük vardı ve nefes almakta güçlük çekiyordu. Arabanın tekerinin her dönüşünde içinin dışına çıktığını hissediyordu. Parmağındaki yüzükle oynuyor, ne eski kale harabelerini ne de köprüyü geçtiğini fark ediyordu. Thomas doğruldu ve gevşek bir yorgan istifinin üzerinde dengede durdu. Gözünün görebildiği kadar önlerinde, yanında süvarilerin devreye gezdiği bir araba kafilesi uzanıyordu. Oğlan bu kadar insanı bir arada daha önce hiç görmemişti. Binlerce olmalıydı. Hava rüzgarsızdı. Arabaların kaldırdığı toz dağılmıyordu. Thomas kafasını çevirdi. Şehirden uçsuz bucaksız bir kafile geliyordu. Koyu mavi karınlı şişman bulutlar batıda toplanıyor şimdi. Gri bir sise bürünmüş dağların üzerinde yeni bir dağ oluşturuyordu. Gökyüzü çabuk bulutlandı. Sığır bağırmaları, ayak tepmeleri ve dönen tekerleklere rağmen onlar rüzgarın yaklaştığını duyuyorlardı. Onu eğilen kabaklardan da anlıyor, toz ve kum bulutu ovaya doğru hareket ediyordu. Bir fırtına diye küfretti Aznev Hanım, bir bu eksikti. Thomas'a arkasından sarıldı ve eşyaların üzerine olabildiğince bir tente çekti. İçeri sokul diye tavsiye etti torununa. Bu arada rüzgar onlara ulaşmıştı. Oğlan derisini hafifçe yırtan kum tanelerini silkeledi. Maro başını eğdi ve sadece gözlerini açıkta bırakan siyah peçesini yüzünün önünden bağladı. Hava soğudu ve ıslık çalan damlalar halinde yağmur yağmaya başladı. Sadece 20 adım ötesini görebiliyorlardı. Öküzler durdu. Seyahat iyi başladı diye yakında Aznev Hanım. Maro cevap vermemek için özen gösterdi. Sanki sadece yağmur vardı. 20 dakika sonra fırtına başladığı gibi birdenbire durdu. Bulutlar doğuya çekildi. Rüzgar dindi. Gökyüzü kusursuz mavi rengiyle parlıyor. Güneş toprağın nemini emiyordu. Tarlalardan buhar çıkıyordu. Araba tekerleklerinin derin yarıklar bıraktığı yumuşak cadde üzerinde öküzlerin ayakları kayıyordu. Yarım saat sonra yağmurdan eser kalmamıştı. Yerden buhar yükseliyor, hava pırıldıyor, manzara belirsizleşiyor, ufuk çizgisi dans ediyordu. Üzerinde köylülerin çalıştığı sarı yeşil çayırlar, tarlaların kenarında tek tek evler, sıra ağaçlar, kaybolan şehir ve toprak rengi dağlar. Tüm bunlar gerçek dışı bir ışığa bürünmüş görünüyordu. Sadece araba sesleri ve ağza yapışıp boğaz yakan tozun acı tadı gerçek görünüyordu. Sivas'ın 8 kilometre güneyinde boş bir tarlada kervan durdu. Henüz öğle sonrası olmasına rağmen jandarmalar gece için kamp kurma emri verdiler. Birkaç dakika için onulmaz bir kargaşa oldu. Herkes akraba ve dostlarını bulmaya çalıştı. Karma karışık bir yığılma yaşandı. Jandarmalar bağırıyor, kırbaç kullanıyorlardı. Zamanla kamp düzeni alındı. Armen ve Maro diğerlerinden biraz uzaklaşacak şekilde bir açı yaparak arabalarını durdurdular. Bağlı öküzler tekerleklerin çevresindeki laleleri yiyorlardı. Onlar için biraz su bulmalıyız dedi Armen. Elinde tuttuğu rakıyla ağzını çalkaladı. Su torbam ağzına kadar dolu diye cevap verdi Aznev Hanım. Suyu saklayın. Ne olacağı bilinmez. Sanıyorum burada bir çeşme var. Oraya bir bakayım. ''Ben de gelebilir miyim Armen amca?'' diye sordu Thomas. Armen hissetti ki oğlan onun yanında kendini daha bir güvende hissediyordu. ''Gel, bana yardım edebilirsin.'' İki deri torbayla yola koyuldular. Aznev Hanım, ''Biraz gölge yapmak için arabaların arasına tente çekelim.'' dedi. Maro, bir heykel gibi hareketsiz, Peci'nin eteklerindeki Fata Morgana gibi duran şehri gözlüyordu. Annesi omzuna dokununca korkuyla irkildi, kibarca dedi ki, ''Onun için endişe etme, o yardım etmeyi bilen bir adamdır.'' Nasıl dua ettiğimi ve edeceğimi bilseydin diye onu teselli etmek için ekledi Araksi. Aznev Hanım kızına sarıldı, kulağına fısıldadı. Akıllı ol. Akıllı. Maro bir yanının asla akıllı olamayacağını biliyordu. Vartansız bir hayatı asla kabul edemiyordu. Eğer hayatta sahip olduğu en değerli şey ondan koparılırsa nasıl akıllı olabilirdi? Ona her şeyi vermiş olan kocası olmaksızın hayatının bir anlamı olabilir miydi? Karnına kramp girdi, şakaklarına kan üşüştü. Bağırmak istiyordu. Maro diye ısrar etti annesi. Cevap vermedi. Dudaklarını kenetledi. Tenteye gelen her iki kadına yardım etti. En küçük el hareketi bile ona büyük bir gayrete mal oluyordu. Araksi, tentenin bir kulbundan bir ip bağladı, o iyimserdi. Leylek her zaman kendi yuvasına geri döner. Maro gibi Aznev de alnını kırıştırdı. Çatısının üzerindeki yuva bu yıl boş kalmıştı. Araksi uyarısının istenilen etkiyi yaratmadığını gördü, buna şaşırmadı, devam etti. Biz her şeyin iyisini düşünmeliyiz. Maro gergindi, cevap verdi. Bunu söylemek kolay. Aznev Hanım, Araksi'nin sözlerine destek verdi. Evet, her şeyin en iyisini yapmalıyız. Her yeni günün ne getireceğini görmeliyiz. Kötü zamanlarda birbirimize yardım etmeliyiz diye tamamladı Araksi. Maro, yaşlı kadınlara sevgiyle baktı. Onlardan acı bir gülümsemeyi esirgeyemezdi. Korkmayın, ben sizin ayağınıza bağ olmayacağım. Thomas ve vaftiz babası dolu su tulumlarıyla geri döndüler. Armen tek kelime söylemedi. Boyun damarları şişmişti, şakakları atıyordu. Araksi bu görüntülerden kocasının öfkeli olduğunu anladı. Dökeceğini anladığı su kaplarını kocasının elinden aldı. Armen fesini yere fırlattı, etrafında tepindi, hırladı. Bunlar orospu çocukları, fare suratlılar, Tanrı onların milasını versin, sonsuza kadar. Armen dedi Araksi kızarak, vaftizoğlunun yanında böyle konuşma. Thomas, vaftiz babasını destekledi. Zaptiyeler alçak. Öfkesinin sebebini açıklayan kocasını Araksi sakinleştirdi. Jandarmalar çeşmeyi bekliyorlar ve suyu satıyorlar. Bu köpekler Tanrı'nın suyunu satıyorlar. Acaba önümüzdeki günlerde bize daha neler yapacaklar? Öküzler kafalarını su tulumlarına uzattılar. Araksi hayvanları gösterdi. Onlara biraz içecek ver. Bu seni daha fazla küfretmekten alıkoyar. Dün gece Araksi gözünü kırpmamıştı. Kendini oyalamak için 4 tavuk kesip yoğulmuştu. Hayvanlar kümes gölgesinde bile sıcaktan bunu almışlardı. Ertesi gün hayatta kalamazlardı. Araksi o tavuklardan 2'sini çıkarıp Armen'in elini tutuşturdu. Bunları ihtiyacı olan bir aileye hediye et. Şapkasını bir çamaşır bohçasından çekerken, bunun zamanı değil dedi Armen. O hemşerilerinin durumla nasıl baş ettiklerini öğrenmek istiyordu. Buradan hareketle birkaç yeni haber duymayı umuyordu. Araksi bir ispit ocağını yaktı ve tavukları pişmeye bıraktı. Aznev Hanım salata için sebze ayıklıyordu. Maro Thomas'ın da yardımıyla tente altındaki örtleri yerleştiriyordu. Oğlan çok yorulmuştu. Maro onu uyutmak için yanına yattı. Soğuktan titreyen bir hayvan sürüsü gibi birbirine sırtını vermiş insanlar mümkün olduğu kadar iyi bir gece geçirmek için hazırlık yapıyorlardı. Çobanları yoktu. Sadece bekçi köpekleri vardı. Her kaçış denemesini önlemek için kampın çevresini sarmış olan jandarmalar, kör bir inançla güçlü kalabilen yaşlılar daha gençleri teselli ediyordu. Kampın organizasyonuna önem veriyorlardı. Armen arsaları arasındaki bir çitten dolayı 7 aydır kavgalı olduğu kumaş tüccarı Manuel'e rastladı. Bugün bu hikaye onlara ne kadar gülünç geliyordu. Barışmak diye bir söze ihtiyaçları yoktu. Dostluklarını uzun, içten bir sarılmayla yenilediler. Manuel, Armen'e bir rakı ikram etti. Armen tüccara piposu için tütün verdi. Kısa bir yolu birlikte yürüdüler. Bu arada bir tanıdığı selamladılar. Her şeyi açık konuştular. Birbirlerine öğüt verdiler. Bu koşullar altında sıradan sözler bile hararetli bir sesle konuşuluyor. Birbirini tanımayan insanlar arasında bile. 5 çinko tabak çayırı serilmiş sofra örtüsünün üzerindeydi. Bağdaş kurarak etrafına oturdular. 5 parmağınızla mı yiyeceğiz diye şaşırdı annesinden her zaman bilinç ve iyi bir terbiye almış olan Thomas. Şu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi değil artık Thomas diye cevap verdi annesi. Çocuğunu korkutmaması gereken kadın örnekler aradığı için durdu. Biz gerektiği gibi çok sık yıkanamayacağız sanırım. Üstümüzü çok sık değiştirmeyeceğiz. Ama bu sadece geçici olacak. Daha sonra her şey eski haline dönecek. Neden sonra anne? Maro sustu ve eline bir parça tavuk aldı. Neden sonra? Onların bütün kaderini içine alan bu soruya ne cevap verebilirdi? Şaşkın yetişkinler birbirlerine baktılar. Armen dişlerinin arasında kalan bir parça eti bıçağının ucuyla çıkardı. Bıçağı yere sapladı ve dedi ki, "Küçüğüm, biliyor musun, şu anda yaşadığımız şey bir gemi seyahati gibi. Biz ne zaman denize açılacağımızı biliyoruz. Ama başka bir limana ne zaman ulaşacağımızı bilmiyoruz. Bu akıntılara ve rüzgara bağlı. Biz fırtına çıkıp çıkmayacağını veya korsanlara rastlayıp rastlamayacağımızı da bilmiyoruz. Bu yüzden denizde daima yiyecek ve içecek saklanır. Biz de aynen böyle yapacağız." Vaftiz babasının sözleri biraz karışıktı ama oğlan buna rağmen söylenenleri anladı. Armen'in çizdiği tablo, ona yolculuklarının bilinmeyen ve emin olunamayan yönlerini hissettirmişti. Kavradığını göstermek istiyordu. O halde arabalarımız gemiler gibi mi? Evet, biraz. Maro müteşekkir, Armen'e gülümsedi. Oğlunun kolunu tuttu. Sen Kaptan Armen'le denize gitme hayali kuruyordun. Şimdi gerçek bir gemicik bir davranma fırsatına sahipsin. Öküzleri idare edebilir miyim anne? Evet, eğer yol uygunsa. Susarak yemeğe devam ettiler. Sadece en gerekli olan şeyleri konuştular. Kamp binlerce insanı kapsamasına rağmen her yerde şaşırtıcı bir sessizlik hakimdi. Çok sayıda ateşin dumanının tüttüğü düzinelerce hektar arazi uzayıp gidiyordu. Sürgünler trajedilerinin tüm boyutlarını biliyordu. Buradaki bir tarla üzerine kurulmuş özgür bir şehirdi. Tüm Anadolu'da bu akşam acaba böyle kaç kamp vardı? Hareketin sinir yıpratan huzursuzluğu şimdi yaşandığı için insanlar aslında başlarına geleceği de gerçekten kavramaya başladılar. Güneş çentikli ufkun arkasında kaybolmadan önce kızıla boyanmıştı. Araksi Manuel'le konuştuğundan beri kocasında saklamak istediği bir heyecan fark etti. Yeni bir şey var mı? Diye sordu. Özel bir şey yok dedi Armen, çenesiyle Thomas'ı işaret etti. Oğlan iki araba arasında gerilmiş çatının altında uykuya dalınca yetişkinler ellerinde çay bardakları uzaklaştılar. Sıcaktan sonra şimdi de sivrisinekle uğraşmak zorundaydılar. Tanrı'ya şükür ki Aznev Hanım'ın yanında sokmalara karşı kullanılabilecek bir limon suyu vardı. Armen kadınlara kampta öğrendiği haberleri anlattı. Şehrin kıyısında çevre köylerden gelen sürgünleri beklemek için mola verilmişti. Şehirde ev aramaları yapılacak. Bazı evler boştu. O kadar ki ikamet edenleri Türk dostlarının yanında saklanmış olabilir kuşkuları vardı. Kampta hava nasıl diye sordu Aznev Hanım. Kederli, kötümserlik her şeyi kapsamış. Nöbetçilerden birkaçı gerçek jandarma değil. Aksine bir üniforma giydirilip salınmış suçlular. Biz sadece bir avuç kadın, yaşlı adam ve çocuğuz. Onlar bizimle kolay oynayacaklar. Ama bilmedikleri bir şey var. Üç kadına kendisine yaklaşmaları için el işareti yaptı, sesini alçalttı. Biz yarın kutsal Judas'ın kilisesinin önünden geçeceğiz. Kilise boş duruyor. Rahipler iki hafta önce öldürüldüler. Gönüllüler ve Sivas'ın gençleri orada bizi korumak için pusuda yatıyorlar. Kadınların yüzünde şaşkınlık ifadesi belirdi. Aznev Hanım inanmayarak konuştu. Bu gene dedikodulardan biridir. Hayır, hayır. Sarkis Dorian'ın en büyük oğlu isyancılara rastlamış ve annesine haber vermiş. Bizimkiler kazanabilirler mi diye sordu Maro. Canlanmıştı. Armen kararsız yüzünü buruşturdu. Bilmiyorum. En iyisi kaçmak için savaşın çıkmasını beklemek olacak. Her şey tepetaklık olacak. Biz de bundan istifade edeceğiz. Bu çok riskli diye karşı çıktı Aznev Hanım. Araksi de aynı görüşteydi. Buna karşılık Maro bu fırsatı kaçırmamaları gerektiği görüşündeydi. Evet, bu riskli dedi Armen. Fakat bizi bekleyen akıbetle kıyaslanınca... Jandarmalar bizi tavşan gibi avlayacaklar diye yakında Araksi. Onlar isyancılara karşı kendilerini savunmakla meşgul olacaklar. Hala sakinleşmemişti. Armen onu yatıştırmak için bacağını okşadı. Sevgilim, başka seçeneğimiz yok. O bu girişimin Araksi için başarılacak bir şey olmadığını biliyordu. Şişkin bacakları ve zayıf kalbi hızlı yürümesini bile imkansız kılıyordu. Karısını yalnız bırakamayacağını da biliyordu. Ya Aznev Hanım, o da kaçacak durumda olamazdı. Daha kötüsü söz konusu olan sadece Thomas ve Maro'ydu. Eğer ikisi dağlara ulaşırlarsa, kaçmayı başarabilirlerse Maro güçlü ve kurnazdı. Vartan'da sık sık dolaştığı için çevreyi de tanıyordu. Bunu nasıl yapacağız diye sordu Maro. Eğer olursa ateş başlar başlamaz ben size işaret vereceğim. Ardından siz dağlara doğru kaçmak zorundasınız. Herkes için kumanya olabilecek bir küçük çanta hazırlayın. Fazlası değil. Önemli olan bizim kaçmamızdır. Gerisi gelir. Maro aklında heyecanlı planlar kuruyordu. Anında düşüncelerini söyledi. Bu bölgede birçok mağara ve kovuklar var. Terk edilmiş çoban yatakları da var. Eğer gece de yola devam edebilirsek Zeynep ve Cemile'nin köyüne ulaşabiliriz. Barış'ın geri gelmesini, yeniden Sivas'a dönmeyi düşledi. İbrahim Alizade Vartan'ı bulması için ona yardım ederdi. Ama kocası... Ya şimdi bu olasılığı düşünmekten kaçındı. Biri diğerinin ardından. Şimdi onlar konvoydan çıkmalıydılar. Araksi sarsılmış görünüyordu. Armen yüzünü karısının yüzüne yaklaştırdı. Gözlerinin içine baktı. Bu sempati ve sevgi dolu derin bir bakıştı. Kadın daha genç olanlar için kendini feda etmek konusunda uzlaştıklarını hatırladı. Zamanı gelmiş miydi? Bu kadar çabuk mu? Armen hareketli ama kararlı bir sesle ona fısıldadı. Birlikte kalacağız. Sonuna kadar. Bu söz Araksi'ye yetti. Yanlarında oturan Aznev Hanım iki çiftin arasında ne olduğunu hemen anladı. Tabii ki. Araksi yürüyemezdi. Ya kendisi keçi yollarında kızını ve torununu izleyebilir miydi? Uzun süre değil. Maro annesi olmaksızın da yola devam etmeye ikna edilmeliydi. Sen ne söylersen yapacağız Armen diye kabul etti Aznev Hanım. Ama eğer biri yorulup artık devam edemez olursa diğerleri geri kalmamalıdır. Tamam diye onayladı Armen. Araksi de tam benim gibi düşünüyor. Maro başından vurulmuş gibiydi. Sivas civarında kalma olasılığından büyülenmiş, Aznev Hanım ve Araksi'nin bedensel durumunu bir an olsun düşünmemişti. Diğer üçü ona döndüler çünkü onun onayını bekliyorlardı. Maro annesini zorda bırakacak değildi ama her türlü tartışmadan kaçınmak için onayladı. Jandarmalar ellerine meşalelerle tüm kampa yayıldıklarında onlar tente altındaydılar. Henüz uyumamışlardı. Protestolar yükseldi, bağırışmalar duyuldu. Jandarmalar hala ailelerinin yanında bulunan az sayıda adamı, hatta yarı yetişkin oğlanları da tutukladılar. Bir ateş sesini, bir kadının bağırışmaları izledi. Bir ışık görüntüsü yaklaşıyordu. Armen kalktı ve dedi ki, kıpırdamayın, uyuyormuş gibi yapın. Thomas, büyük annesi ve annesinin arasında yatıyordu. Maro ona döndü, kollarıyla sıkıca sardı oğlunu ve yorganı yüzüne çekti. Armen, beyaz saçları açıkça görülsün ve hiç kimse onun yaşı konusunda yanılmasın diye şapkasını çıkardı. Tentenin önünde kuruldu. Üç jandarma yaklaştı. Bir an o yangın olayından dolayı buraya gelmiş olmalarından korktu. Jandarmalardan biri kafasının üzerinde büyük bir sepet tutuyordu. Bir ikincisi ellerinde bir fırtına feneri taşıyordu. En genç olanının alaycı tavırları vardı. Uzun ince bir herifti. Elinde iki tüfek vardı. "Merhaba, sizin için ne yapabilirim?" diye sordu Armen dostça ve belirgin. Fenerli olanı elini uzattı. "Bize ödeme yapmalısınız." "Niçin?" "Sizi yolda korumamız için. Buralarda eşkıya çeteleri var." Armen tereddüt etmedi. Cebinde olan parayı çıkardı. Jandarma parayı elinden kaptı. 11 kuruştu. "Biz altın ve gümüş parçaları görmeyi tercih ederiz." Armen özür dileyen bir yüz ifadesi takındı. "Ben fakir bir köylüyüm." Arkadaşları arabayı ararken işlerinde en uzun olanı başını tente çatının altına soktu. "Burada adam var mı?" "Sadece ihtiyar ve küçük bir öksüz oğlan." "Genç kız yok mu?" diye sordu gülerek jandarma. "Güzel bir Ermeni kadının tadına varmak isterdim." "Hayır." Jandarma tüfeğin ucuyla altında Araksi'nin yattığı örtüyü yukarı kaldırdı. Aynı anda Aznev Hanım yeni uyanıyormuş gibi yana döndü. Şaşırmış gibi yaptı. "Ne oluyor?" "Uyumana devam et," diye cevap verdi Armen. "Bunlar bizim bekçilerimiz. Denetim yapıyorlar." Armen'in iki şişe rakısını bulmuşlardı. Biri sarımsaklı sucuk ve sebzeyi de yanlarına aldılar. Armen uyumadan önce onların tekrar gelmeyeceklerinin emin olmak için bir süre daha bekledi. Maro korkmuştu. Sürgünler arasındaki tüm genç kadınlar haftalardır kesinlikle kadınsız olan bu adamlar için iyi bir deneme fırsatı olabilirdi. Aznev Hanım korkularını dağıtan bir tavsiyede bulundu. Fısıltılı bir sesle "Peçeni hiç açma. Karnına hamileymiş gibi bir şeyler koymalısın. Bu benim yarın yola çıkmamı engeller." Aznev Hanım Thomas'ın vücudu üzerinde duran elini çekti. Maro'nun elini tuttu. "Hala hatırlar mısın? Çocukken daima uyuyabilmek için elini tutmamı isterdin." Maro annesinin parmaklarını öptü. Yüzleri birbirine yakın, Armen ve Araksi birlikte yattılar. Gecenin bir bölümünü sohbet ederek geçirdiler. Sesleri sinek pıdıltısının bile bastıracağı kadar hafifti.